Ayrımon, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 115. Sözlerinin ve hareketlerinin görünüşüne uymadığı dikkatimi çekti. Üzerinde eğreti duruyor. Sanki onları çapı daha düşük, farfaracı bir kızdan ödünç almış. Hani ahlak sözü açıldı mı gözü karalıklarıyla ortalığı allak bullak eden erken gözü açılmış kızlar olur ya, onların birinden. Susunca uyumsuzluk daha belirginleşiyor, kaşla göz arasında ötekinin yerine derli toplu bir kız alıveriyor. Çünkü ince, dalgın ve gizemli, ipek saçları omuzlarına dökülmüş, ürkek ağzı uzak pembe bir yıldız. Yürüyüşü de değişik, sokakta gelip geçenin göz ucuyla süzmesine neden oluyor. Belki bilerek salınmasından, her şeye boş vermiş bir edayla çevresini umursamamasından doğuyor bu. Belki de hafif kuzeyli, alttan alta meydan okuyan dik başlı havasından. Sırtında siyah bir pelerin, nasıl bir pelerinse, uzaktan ona insanlar arasında kaybolmuş sisli bir vampir görüntüsü veriyor. Böylesine bakmazlar mı? Elbette bakarlar. Yaşadığını duyumsamak, varlığını kendine kanıtlamak için sanırım Cecil de başkalarından gelen bu ilgiyi gereksinmektedir. Gereksiniyor ama küçümsüyor da. Çünkü onun seçtiği birkaç kişinin dışındaki herkes sıradan. Sıradan olanlarsa entelektüel düzeyde olduğu kadar beşeri düzeyde de aşağı bir ırk. Anlaşılan konuşmaya başladığı anda onlara ne kadar benzediğini fark etmemiş ya da bir söyleyen olmamış. Hele el kol hareketlerini yerli yersiz çoğaltması yok mu? Akdeniz insanlarında görülen geveze jestlerini tekrarlayıp durması işte o zaman. Cigara sunacak oldum, reddetti. Sesinde ancak saldırgan diyebileceğim bir sevinç titreşimiyle "İçmiyorum artık," dedi. "Eskiden aman Allah elimden düşmezdi. Sık sık kafayı da çekerdim. Bıraktım. İçkiyi, cigarayı bana bıraktıranın kim olduğunu merak etmez misiniz? Ekrem tabii." Dirseklerini masaya dayayıp ilginç başını avuçları arasına alarak birkaç saniye beni seyrediyor. Büyük bir ressamın nadir bir eserini seyreder gibi hayran hayran. Sonra içini çekerek diyor ki, "Ne kadar güzelsiniz. O bana güzeldir dediği zaman kıskandığımdan olacak pek inanmamış görünürdüm. Doğru söylüyormuş, güzelliğiniz kusursuz. O kadar mükemmel ki yanınızdaki her kadını hasta edebilir." Arkasından kocamın vaktiyle bana yapmaktan hoşlandığı bir iltifatı kelimesi kelimesine tekrarladı. O an gözleri buğulandı mı, ben mi öyle zannettim? İnsanı dinlendiren arı bir güzellik. Bu sözleri ağzından duymak beni yerle bir ediyor. Büyük yıkıldım. Bereket üstünde durmadı pek. Ekrem'in intiharını yorumlamaya geçti. Yorumlama diyebilir miyim? Çözümlemesine anlatacak yerde içi sıra sürdürdüğü anlaşılan bir tartışmanın sonuçlarını aktarıyor. Hem niye bu kadar hırçın, bu kadar kendinden emin? Bana çok kızdığından mı sesini yükseltiyor? Bağırınca o insanın sıcak şarap gibi içtiği sesinin tizleşip kulakları tırmaladığını kestiremiyor mu? İntiharının tek nedeni siyasal umutsuzluğu. Başka laf dinlemem. Son zamanlarda görecektiniz, basbayağı çökmüştü. Direnci sıfır, içinden çürüyor. Bir şeye takılmış, önüne geleni anlatır. Şurada kafamın içinde gittikçe hızlanarak dönen bir buldog köpeği var. Bence bu debelendiği siyasal çıkmazın simgesi. Türkiye'ye dönmek bir bakıma işlemediği siyasal bir suçu, bu suçun getireceği bütün sonuçları sineye çekmek demekti. Fransa'da kalmaksa ömür boyu bir sürgünün ağırlığını sırtına almak. Çık işin içinden çıkabilirsen. Hesap adamı görünürdü ya, palavra. Dolaysız bir eylemi örgütleyebilecek gücü yoktu. Oysa belirli durumlarda istenilen değişikliği sağlamanın tek yolu dolaysız eylemdir. Bunu yapamadın mı ne olur? O buldog köpeği başlar kafanın içinde fır dönmeye. Katlanabildiğin kadar katlanırsın. Günün birinde bıçak kemiğe dayanır. Ellerine dalmışım, kıpır kıpır parmaklarıyla gözlerimin önünde sihirli bir bale. Bazen azametli, hatta yırtıcı, bazen suçlayıcı fakat çaresiz. Birden söylediklerinden çok onunla ilgilendiğimi fark ettim. Tadım kaçtı. Cecil sözleriyle diri tutmaya çalıştığı Ekrem'in anısını gölgelemişti. Eylemdendi mi, hangi koşullar altında olursa olsun sonuç alıcı tek çeşidini biliyorum. Şiddet. Cezayir olayları sırasında biz fena alıştık buna. Kusurlarını da meziyetlerini de iyi biliriz. Partisini iktidardan alaşağı eden junta bunu şiddete başvurarak yapmamış mı? Ekrem de ister istemez öyle yapacak. Başka yolu yok. Beceremezdi ki. Vallahi beceremezdi. Eylem pratiği konusunda çok tartıştık. Dediklerimi ciddiye almadığını sanıyorum. Çünkü ona göre politika bir takım taşralı tüccarların seçim fırıldaklarından ibaretti. İyi politikacıysa bu fırıldakların getireceği kârı cebine atabilen adam. Neredense başına düşüveren ışık parçası ışığa bile benzemiyor. Ama önceleri düşündüğümün tersine koyu kızıl olan saçlarını çepeçevre tutuşturdu. Gözleri o çiniden yapılmış iri böcek bibloları, mavi kılcal damarların oyalı ağı ardında, koyudan açığa çeşitli gri tonlar arasında sürekli değişiyorlardı. Bir ara laciverde çalan akşam grisi, bir ara duman rengi, derinliklerinde hiç beklenmedik yaldızlı çakıntılar. Ses ile yakından bakınca tablodaki resmine en çok benzeyen yeri ağzı. Çevre çizgileri kalın çizilmiş, küskün çocuklarınki gibi dışarıya doğru gül goncasını andırıyor. Yüzünün öteki çizgilerinde tek tek ya da toplu olarak ya fazla ya eksik bir şey kalmış ama ne. Ekrem onu bilerek sesiyle en yakışan gerçekte en az rastlanılan haliyle yani susarken çizmiş olmasın. Ancak o zaman yasak olan ve olmayan bütün hayallerin tartışılmaz kızı izlenimi veriyor da. Hadi canım, laf doğru dürüst çizmesini becerebildiği tek portre sizin portrenizde de ondan. Ezeli ve ebedi saplantısı. Modeli kim olursa olsun şaşmaz, ortaya sizin portreniz çıkar. Sarışınlığı hafif yosun yeşiline çalan, burnu akıllı bir kadın. Bir fırt hüzünlü kocaman aydınlık gözler, işte o kadar. Kaç kere denedik, ben kaç kere poz verdim. O başka bir şey ortaya çıkarayım diye ne kadar çırpındı durdu. Ama ne gezer. Gözlerini ellerini sanki büyüyle size bağlamışlar. Hangi kadını, hatta bakın ne diyorum size, hangi erkeği model alırsa alsın tuvale aktardıkları sizin çizgileriniz, sizin renkleriniz. Oyun ne zaman başladı, nasıl başladı hatırlamıyorum. Aklımda kalan bir andan sonra içten dışa sessiz bir gücün etkisiyle çevresindeki her şeyin renk, biçim, hacim, cisim eriyip kaybolduğu. Her an biraz daha belirsizleşen bulanık bir fon önünde Cecil'in gittikçe daha etkileyici tek gerçeğe dönüştüğü. O kadar sessiz, başka bir güçse beni önüne geçilmez, karşı konulmaz bir biçimde ona doğru itiyordu. İnsanın orasına burasına bulaşan nemli bir loşlukla, sanki bütün vücudumla istemeye istemeye ona yaklaşıyordum. İstemeye istemeye mi? Bu beni telaşlandırıyordu ama ne yalan söylemeli, gizlice memnun da ediyordu. Sonunda duruma hakim olmayı başardım. Cecil'i gönlümce sesini ve hareketlerini yok sayıp öyle seyrediyorum. Onu çaptan düşüren ne varsa elenince durgun bir su aydınlığı ortasında, çıplak ve uysal ürkmüş bir ağızdan ibaret kalıyordu. Hart diye ısırılacak uzak pembe bir yıldız. Ancak saplantısının merceğinden görebildiği için olacak, bakıyorum resme elverişli olanaklarınızı da çok kötü değerlendirmiş. Sizi kendi gözümle gördükten, bu olanaklarınızın zenginliğini sapladıktan sonra bunu rahatça iddia edebilirim. Tamam mı? Size bakıyorum, portreniz diye boyadığı tuvalde nelerin aksadığını açıkça görüyorum. Basitleştirmiş sizi, doğanızı değiştirmiş. Saplantısı olanlar böyledir, abartmadan yapamazlar. Abartmak için öteki özellikleri görmezden gelmek zorunludur. O da öyle yapmış. Sizi iki renge, altın sarısı ve yosun yeşili, iki organa, gözler ve ağız indirgemiş. Ne yapsın, kafayı taktığı bunlar. Üstelik gerçek bir ressam olmadığından bunları da doğru dürüst çizemiyor. Neden mi? Estetik kaygılarla değil, duygularıyla, hatta bakın ne diyeceğim, şehvet heyecanıyla çiziyor da ondan. Allah bilir yokluğunuzun yarattığı korkunç boşluğu böyle bir kere, 10 kere, 100 kere resminizi yaparak gidermeye çalışıyordu. Buna sebep oldum, elimden başka bir şey gelmiyordu. Sizi çok seviyordu, siz onu umursamıyordunuz bile. Birden durdu. Beni dedi, dinlemiyorsunuz. Evet dedim bir süreden beri. Onun sözünü etmem sizi üzüyor mu yoksa? Ne münasebet, buna muhtacım fakat siz onun sözünü etmiyorsunuz. Kendinizden bahsediyorsunuz Cecil. Gözlerini eğdi, bu defa ışığa giren kirpikleri tutuştular. Haklısınız dedi, onu seviyordum. Her gün biraz daha kötülediğini, elini kolunu sallayarak işsiz güçsüz o kahve senin bu kahve benim dolaştığını görmek beni o kadar üzüyordu ki ressaplığını zorla icat ettim. Önce sinirlendi, omuz silkti, kulaklarını tıkadı. Hiç unutmam, ondan habersiz iki palet, bir iki fırça almıştım. Görünce kıyamet kopardı, sövüp saydı, fırçaları kırdı attı. Fakat resminizi yaparak sizi yeniden yanı başında yaratabileceğini anladığı gün davayı kazanmış ama onu kaybetmiştim. Artık resim yapmaktan onu hiç kimse alıkoyamazdı, alıkoyamadı da. Sustu. Susması hırçın bir susma da olsa bana öteki Sesil, o derli toplu genç kız üzerinde hayal kurma fırsatını veriyor. Sözde okşuyormuşum, elimin altında evcilleştirilmiş bir leopar yavrusu. Öyle ürkütücü, o kadar uysal. Mavi damarlarını seçebildiğim teni düpedüz saydam, ufacık bir dikkatle kan dolaşımı izlenebiliyor. Asi kırkmaları, sis grisine çalan usturuplu boyanmış gözleriyle, yüzü büyüyüp büyüyüp çevremi öylesine kaplamış ki, parmağımı oynatsam bir yerine çarpacağım. Sanki dev bir perdeye, görüntüsünü sinemaskop yansıtmışlar, ağırlığı altında eziliyorum. Daha dokunaklı, daha içten bir sesle de olsa, konuşmaya başlar başlamaz sihir bozuldu. Gevezelikten hoşlanmazdı öyle mi? Yurt özlemi yüreğine düştüğü zaman görecektiniz, susmak bilmiyordu hiç. Ne var ne yoksa en küçük ayrıntılarına kadar hepsi belleğinde, en akla gelmez şeyler bile. Mutlu olduğu bir akşam, vicdan azabı çektiği bir gün, yaz geceleri, annesiyle baş başa, geç vakitlere kadar oturduğunuz kameriye. Burnunuzdaki hanım eli kokusu, annesinin sevgili kedisi Haydut, hani ihtiyarlıktan gözleri görmez olmuş siyah kedi. Anlatmakla yetinse neyse, hayır yetinmiyor. Şu ya bu filan ya da filan zaman nasıldı ille gösterecek. Alır eline kalemi, ince ince desenler, türlü krokiler çizer. Bak işte şurada çamların siyah dantelden çadırı altında fıskiyeli havuz vardır. İçinde sessiz sedasız çoğalan kırmızı balıklar. Ha, şuradaysa dosdoğru denize çıkan iki yanı ağaçlıklı yol. İmbata açık. İmbat dediği orada ünlü bir rüzgarmış galiba. Tuzlu, enginlerin baş döndürücü kokularını taşıyan, gün batılarının görkemli kıvılcımlarıyla yüklü. Bakın benim tabiatım kötü. Sevdiğim her şeyi benimser, kendime mal ederim. Onun yurt özlemiyle sıraladığı bu manzaralar bende birikiyor. İleride onunla yaşayacağım ortaklaşa hayatın görüntüsünü oluşturuyordu. Siyasal bir af umuyorduk hep. Çıktığı gün kalkıp birlikte oraya gelecektik. Hem de size rağmen. Daldı, uzunca bir zaman sustu. Sessizliği her yöne çekilebilecek anlamlarla doluydu. Arkasından yazık dedi. Sandığımdan da zayıf ve kofmuş, belki de korkak. Rüyamız gerçekleşmeden çöküverdi. Kocamdan böyle söz etmesi beni irkiltmeli mi? İrkiltmiyor, merakımı uyandırıyor. Bu yüzden ona diye sormaktan kendimi alamıyorum, kızıyorsunuz. O kızıl tül bakışlarında pırıl pırıl dalgalandı mı, öyle mi gördüm? Kavgacı ve haşin hiç duraksamadan karşılık verdi. Kızarsam haksız mıyım? İntiharı hayallerimin çoğunu koparıp attı. O gün bugün kendimi ne zaman yoklasam hayatımda bir boşluk. Derinliği beni ürperten bir boşluk bu. Genç bir kızın hayatında böyle bir boşluğun açılması ne demektir hiç düşündünüz mü? Moral denge diye bir şey bırakmıyor. Her şeyiniz allak bullak. Hem onu dinliyordum hem hayalimde az önce başladığım gizli oyun aynı tek düzelikle sürüp gidiyordu. O ve ben, sözde parıltılı ve geniş yüzeyler üzerindeymişiz, ikimiz de çırılçıplak. Ağır ağır ama insanın içini bayıltan, epeyce de tahrik eden bir ağırlıkla birbirimize yaklaşıyoruz. Vücutlarımızın birbirine değmesi olasılığının kesinleştiği an, hop, yeniden ve çabucak eski yerimizdeyiz. Elbette tekrar, bir defa daha, belki bin defa daha, aynı ağırlıkla aynı yakınlaşmayı sürdürmek için. Tabii asıl katlanamadığım başka bir şey oldu. Öğrenci kahvesi havalı bu çukurdan çıktığımızda bir de baktım ki ahmakça, hatta mutlu bir hayranlık içindeyim. Bu hayranlık içinden çıktığımız dakikalara ilişkin dekor ve ayrıntılarda inanılmaz bir belirsizlik, bembeyaz bir bellek boşluğu. Buna karşılık sesile ilişkin görüntülerin irkiltici netliği ve çokluğu biçiminde ortaya çıkıyordu. Başka türlü acaba şöyle söyleyebilir miyim? Cecil'in görüntüsü belleğimde, çevresindeki her şeyi çoktan silip süpürmüştü. Le Pont de Ars'la ayrılırken o anda kendimizi içten iki dost, gelecekte ise iki suç ortağı hissettiğimizden midir nedir öpüşüyoruz. Hayret, akşam olmuş bile, donuk bir sonbahar akşamı. O ve ben birbirimizde çok çekici bulduğumuz, henüz aydınlığa çıkaramadığımız özelliklerle uğraşırken zamanı unutmuşuz demek. Zamanın usanç verici ve soyut egemenliğinin dışına çıkmışız. Bunu şimdi fark etmek ikimizi de hem şaşırtıyor hem mutlu ediyor. Şaşkınlığımız sevinçle dolu, mutluluğumuz hayretle. Paris yanmaya başlamış, düşmekte olan koca bir zeplin. Sen tarafında aslında olmayan bir yangının gizemli çıtırtıları. Sen tepesine yağan ateşten korunmak için daracık yatağında çırpınıp duran bir mitolojya yılanı, soğuk bir engerek. Cecil nasılsa sustuğundan o mutsuz vampir havasına tekrar bürünmüştü. Dudakları karanlık bir kan yalamış, koyu kırmızı. Tam ayrılacağımız sıra önce de yaptığı gibi beni bir kere daha hayran hayran seyretti. Sanki bu işin uzmanı da ünlü bir ressamın şaheserini değerlendiriyor. Artık iyice antrasit grisine dönmüş gözleriyle uzun kızıl kirpiklerinin alevleri arasından beni süzüyordu. Ah dedi, size neler neler anlatmayı kurmuştum. Çok daha ciddi, çok daha önemli şeyler. Onları söyleyeceğime liseli bir kız gibi davrandım. Abuk subuk konuşarak başınızı ağrıttım. Ya da portrenizi ben yapacak olsaydım daha yumuşak, daha munis renklerle yapardım. Güzelliğinizin yapısı başka türlüsünü kaldırmaz, kaldıramaz ki. Kısacası başka bir randevu kopardı. Kopardı diyorum çünkü razı olmamalıydım. Fakat elde mi? Rıhtımın sisleri arasında onu yarasa peleriniyle ardımda bıraktığım an fark ettim ki benliğimin yarısı benimle gelmemiş, onun yanı başında kalmıştır. Bunu gelecek günler için iyi bir işaret sayabilir miyiz? Hele kocamı sevdiğini söylemesinin de, kocamın bana tutkusunu belirtmesinin de kılını kıpırdatmadığını ekleyecek olursam. Bana öyle geliyordu ki anlattıkları başka bir yaşantıya ait gülün çocukluklardır. Hiçbir beşeri anlamları da yoktur. Hayli hafiflemiş, oldukça neşeli, Sebastopol bulvarına saptım. Köşe başlarına dağılmış Paris'in ölümsüz yosmaları, gecenin kapıları önündeki nöbetlerine başlamışlardı. Feci, aslında yok bir yangın tarafından için için kemirilen, çatırtılarını her taraftan duyduğumuz hep aynı, morla eflatun arası gece. Sadece bildik müşterileri yüklenmiş, bütün ışıkları fora, kör okyanusta bir milyoner yatı gibi pırıl pırıl üstüme gelen birkaç açık kahve. Köşede arabanın biri gözle görülürcesine eskiyor. Arkasında boynu fularlı kapı gibi bir zenci, yosmanın biriyle pazarlığa dalmış. İki savaş arası filmlerinden fırlamış bir yosma, saçları platin beyazı, kaşları hiç yok. Elinde cigara yorgunluktan dökülüyor. Zencinin uğursuz sesini duymayabilsem ne olur? Lohal durağına ayak bastığım an alarm verildi. Garip bir şey, kimse farkında değil. Canavar düdükleri yaralı hayvan böğürtüleriyle uluyorlar. Karanlıkta fosforlu duyargalar gibi dolaşarak ştukaları araştıran ışıldakları görüyor, ştukaların gittikçe yakınlaşan uğultularını duyuyorum. Kimsenin kaçıştığı gözüme çarpmadı ama hal dolayları bir anda boşalmış, kimsesiz, kaderine terk edilmiş. Bela başımda geziniyor, evet. Ben yapayalnız, insanların uzağında, elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilmeden ortalardayım. Babaannemin o gülünç dersini ezberimden tekrarlaya tekrarlaya. Adım Mercia Morissette, Calvados ilinde doğmuşum, Bayeux'de. Gerçekte çözmeye kalkıştığım sırrı çözemediğimi sonra, hem de epeyce sonra fark ettim. Galerie de Dieu, Vainsu'ya beyhude gelmiştim. Çünkü bu geliş geceleri ikide bir telefonla beni uyandırıp dehşete düşürenin kimliğini öğrenmeme yaramamıştı. Öbürünün habersiz göründüğü olayı, yani Ekrem'in intiharını bildiğine göre Cecil olamazdı bu. Şu halde şehirde kocamla yakın ilişkilere girmiş bir üçüncü kişi yaşıyordu. İyi ama kimdi o? Nerede bulunurdu? 10. ayrımın sonu. Sayfa 123.